İyi günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programı ile Ankara stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda İlnur Çevik Bey bizlerle.
Evet.
Kendisi Daily Sabah gazetesinin başyazarı ve aynı zamanda yayın danışmanı.
Evet.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Öncelikle sizin hayatınızla başlayalım istiyorum ben.
Evet.
Ankaralı olduğunuzu biliyorum.
Evet.
Londra'da bir ilkokul dönemi geçirdiniz.
Evet.
Ama sizin ağzınızdan dinleyelim.
Ben efendim Ankara'da doğdum. Ondan sonra beni İngiltere'ye götürmüşler. Direkt İngilizce öğrenmişim Türkçeden önce.
Babanızın görevi dolayısıyla
evet,
mıydı acaba?
Evet, babam diplomattı.
Evet, ondan
sonra. Ondan sonra 9 yaşında Türkçe öğrendim. Ondan sonra da
Türkçeyi daha sonra öğrendim.
Evet, daha sonra öğrendim. İlk öğrendiğim değil, İngilizce onun için. Ana dilim İngilizce ama annem babam Türk.
Evet,
ama ondan sonra Türkçe öğrendim. İşte Ankara Koleji'ne geldim daha sonra İngiltere'den sonra. Ben toplam 13 yıl İngiltere'de kaldım. Üniversiteyi de orada okudum. Ankara Koleji'nde de lisede liseyi Ankara Koleji'nde bitirdim. Orada TÜBİTAK ödülü aldım işte o dönemde. Sizle bir ara konuşuyorduk.
Evet,
evet.
Evet, doğru,
bir ödülüm var orada. Türkiye ikincisi yaptım Ankara Koleji'ne. Daha sonra Warwick Üniversitesi'ne gittim. İşletmecilik yaptım. Ve aynı zamanda bilgisayarla da
İki lisansınız var değil
evet,
mi?
Evet efendim.
Bilgisayar ve işletme. Evet. Evet.
Ama milattan önceki bilgisayar sistemleriyle ilgili.
Olsun estağfurullah.
ondan sonra...
Hem işletme hem bilgisayar okuyup arkasından gelip gazeteci olmak nasıl bir şey?
Yani ama şey. Lazım çünkü o sonradan çok önemli olduğu ortaya çıktı. 73 yılında Türkiye'ye döndüm. Hemen bir anda kendimi gazetede buldum. Bir yıl filan Associated Press Ajansı'nda bir staj gördüm. Daha sonra Daily News gazetesinde işte başladım ama o sırada genel yayın yönetmeni kaçmış. Beni bir anda müdür yaptılar oraya.
Aa, enteresan
bir
oldu.
Süre evet.
Yani çok fazla bir
gazetecilik
deneyiminiz olmadan sizi
maalesef,
yaptıklarına göre demek ki.
Maalesef. Evet. Ondan sonra da ama sonra iyi götürdük. O arada ama ben paralelde Türkiye'nin sayılı matbaalarından bir tanesini kurmuştuk biz. Bir taraftan büyük bir matbaamız vardı. Devlete de iş yapıyorduk. Ticaretçili gazetesini, Milli Piyango'yu falan biz basıyorduk. O ikisini beraber götürdük. Çünkü İngilizce gazeteyi Türkiye'de götürmek çok zordu
tabii,
o dönemde. Matbaadan finanse ediyorduk gazeteyi. Hı. Ve sübvanse ede ede götürdük. Sonradan gazete kendi kendine de kurtarmaya başladı.
Sizin zihninizde gazeteci olmak var mıydı öncesinde? Yani böyle bir
çünkü gazete babamındı.
Evet yani dolayısıyla
61 yılında başlattığı için yani
eninde
bırakamadım.
Sonunda, eninde
kıyamadım.
Sonunda değil mi? Yolunuzun kesişeceğini
evet,
biliyordunuz
kıyamadım
herhalde.
Kıyamadım o gazeteyi. Yani o gazeteyle beraber doğmuştuk neredeyse.
Ama ve seviyordunuz da herhalde.
Çok seviyordum. Ben gazeteciliği çok severim.
Evet anlaşılıyor.
Gerçekten. Biz gazeteci doğmuşuz. Bütün aile
olarak
gazetecidir. Evet evet ve bir hikayeyi de anlatırım size Kuzey Irak'la ilgili birazdan. Yani bir iş adamının yapmayacağı işleri yaptım. Her seferinde gazeteciliğim öne geldiği için bayağı da bir zarar gördüm ondan ama gazeteci her zaman gazeteci. Yani iş adamı falan olamıyor. 73'te işte Türkiye'ye döndüm. 75'te askere gittim. Çok ilk defa Türkiye'de yapılan kısa dönem vardı. 4 aylık. İşte yedek subay talebesi diye çıktık sözde o devirde. Sonra Daily News'da işte ilerlemeye başladık. 80 ihtilalinden hemen önce Süleyman Bey'le tanışmıştım. Beni çok sevdi. Bir danışmanı yaptı. Fakat hemen darbe yedi. Darbeden sonra biz yemin ettik birkaç kişi Süleyman Bey'i yeniden iktidar yapacağız, yeniden başbakan göreceğiz diye.
Evet.
Ve çok büyük bir uğraş verdik. Bir avuç insandık o zaman. Ve herkes bize deli
misiniz? Zincir bozan dönemleri.
Tabii mi? Deli misiniz siz? Hı hı. Mezardan
hayal
bu adamı çıkaramazsınız. Hatta Amerikan sefiri, my boy dedi, bu adam dedi, mezardan dedi, çıkmaz dedi. Biz de dedik ki görürsün sen. Ve 91'de yeniden Süleyman
tabii.
Bey seçildi. Onun üstüne beni özel danışman yaptı.
Tekrar.
Evet, 91 ile 93 arası onun özel başbakanlıkta danışmanlığını yaptım.
Bu da ciddi bir tecrübe olmuştur sizin.
Fakat şöyle hem tecrübe oldu hem de çok enteresan bir dönemde. Bizim Daily News her dönemde muhalefet olmuştur. Hı. Ve bu hükümete de muhalefetliğini yaptı.
Hı.
Mesela o dönemde Kürt bir ateşkes yapılmıştı. O ateşkeste ben çok faal bir rol aldım. 92 yılında yapılan ateşkestir. 3 ay sürdü zaten. Maalesef ondan sonra 31 askerimizin şehit düşmesiyle sona erdi. Ama o ateşkesi mimarlarından bir tanesi bendim o zaman. O zaman işte olayı, Türkiye'deki olayı tam kavramıştım. Yani nedir, ne değildir. Türkiye'de iki tane sıkıntı vardı. Bir tanesi Türk-Kürt kardeşliği laftaydı. Gerçek bir kardeşlik ortamı yaratılamamıştı. Çünkü Türkiye'nin Kürtleri o dönemde kendilerini birinci sınıf hissetmiyorlardı.
90'lı yıllardan bahsediyoruz.
Evet, 90'lı yılların başında.
Diyarbakır cezaevi tecrübeleri yani, yaşanmış çok fazla.
Sınırsız. Evet. Köyler yakılıyor. İnsan hakları ihlalleri. İnsanlar feci şekilde insan hakları ihlalleri var. İnsanlar gecenin yarısında evlerinden alıyor, kayboluyor. 40 küsür bin insan bu işten telef oldu. Bir kısmı Türk tarafından, bir kısmı Kürt tarafından. Ve şunu gördüm ki biz gerçek anlamıyla Türk-Kürt kardeşliğini, dostluğunu bu ülkede tesis etmezsek Türkiye'nin önüne açılmayacak bir kere. Ve o zamanki yapılanların hepsi hatalıydı. Ben işte o devirde bizim gazetemiz hatalı olduğunu yazıyordu. Herkes diyordu ki ya Süleyman Bey siz danışmanısınız. Nasıl bunu yaparsınız? Evet. Sonunda şunu anlamamışlardı Türkiye'de. Danışman denilen insan danışılan insandır.
Doğru.
Siz onların fikirdaşı veya siyasi fikirdaşı değilsiniz.
Evet.
Siz bilen kişiler olarak sizlere danışılıyor.
Kavram kargaşası var değil mi?
Kavram kargaşası var. Bu çok önemli.
Doğru söylüyorsunuz.
Yani danışman herkes şey sanıyor.
Evet.
Danışman yardakçıları, yağcılarıdır.
Ne yazık ki öyle
bir liderin.
Aldı böyle.
Sonradan öyle olmuştur bazı hallerde ama o değil. Danışman olan adam yani
olması gereken sizi tarif etmesin.
Kardeşim ben şöyle alternatifleri bana bir sun. Evet. Biliyor musun? Diyeceksiniz ki Sayın Başbakanım şöyle alternatifler var. Ben şunu tercih ederdim ama karar sizin diyeceksiniz. Size danışılmış olacak.
Doğru.
Veyahut da ya şöyle iki tane yol var. Şu yoldan mı gidelim bu yoldan mı ne dersin diyecek. Ben efendim bence şu sebeplerden bu yoldan gidelim. Ama o sizi dediğim gibi fikirdaşı, siyasette beraber yürümeniz gereken bir insan yapmıyor. Ama o devirde işte biz hep doğruları söyledik. Bakın köy yakıyorlar diye ben bağır bağırdım. Mecliste sözlü soru önergesi verdi Mesut Yılmaz hakkımda.
Fakat o dönemde bunu söyleyebilmek başarı.
Söyledim.
Cesaret, iyi yapmışsınız.
Hayır çünkü efendim biz inanç sahibi insanlardık. Yani biz onu söylemezsek.
Evet.
Yarın hesap gününde Cenab-ı Allah bize soracak. Gerçek Müslümanlık budur işte. Evet. Yani gerçek Müslümanlık öyle körü körüne beş vakit namaz kılıp ondan sonra da her türlü yalanı söylemek, her türlü rezilliği yapmak değildir. Gerçek bir Müslüman yaptığının her birinde ben Cenab-ı Allah'a bunun hesabını vereceğim diye düşünen insandır.
Evet.
Biz öyle düşünüyorduk o zaman. Biz bunun hesabını nasıl vereceğiz? Bu kadar insan telef olursa onun hesabını kim verecek? Zavallı insanlar evlerinden, barklarından oluyorlar. O zaman uyardım zaten. Dedim ki bakın bu yapılan Türkiye'nin ileride başına büyük işler
köyleri
açacak.
Köyleri boşaltılmasın mı kastınız?
Tabii. Yani köyleri boşaltacaksak denildi. Ben Süleyman Bey'le de rahmetli Doğan Güreş'le de konuştum. Çünkü bir gün ben bunu söylediğim zaman Doğan Güreş beni aradı telefonla. Dedi ki sen dedi vatan haisin. Ben dedim başbakanın danışmanıyım. Vatan haini falan değilim. O zaman dedi üçlü toplantı yapacağız. Süleyman Bey ben Doğan Güreş bir toplantı yaptık. Orada Doğan Güreş dedi ki köy yakmıyoruz. Süleyman Bey dedi ki koca adam yalan mı söyleyecek? Dedim ki köy yakıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Köyleri boşaltmaları gerekiyor. Çünkü devlet köyü koruyamıyor.
Evet. Geri dönmelerini engellemek için mi yakılıyor?
Evet. Hayır, PKK'nın sonradan oralara konuşlanmaması için. Ama adama diyorlar ki 30 dakika içinde bir yüzbaşı geliyor köye veya bir teğmen geliyor. Diyor ki yarım saat içinde çok ağır bir laf kullanıyor, küfür kullanıyor. Gidin diyor. Başını siz söyleyin. Şimdi... Ve bu insanlar yarım saat sonra geliyorlar gerçekten. Hepsini kapı dışarı ediyorlar, yakıyorlar köyü. Çoluk, çocuk perişan dışarıda kalıyor. Hayvanları telef oluyor, hayvanları götüremiyorlar. Gidiyorlar ne oluyorlar? Getolar kuruyorlar. Diyarbakır'ın etrafında, Van'ın etrafında, her yerde, Mersin'in etrafında, Adana'nın etrafında Kürt getoları oluştu. Dedik ki ya bu yanlış.
Evet.
Alalım bunları. Bir yerleşme yeri bulalım. Efendim derler ki konsantrasyon kampı kuruyorlar. Ne derlerse desinler. Ama diyelim ki insanca, biz size paranızı veriyoruz. Tabii. Tazminatınız bu. Hayvanlarınızı alıyoruz. Tabii. Bir yere götürüyoruz sizi. Oraya yerleştiriyoruz. Kusura bakmayın, bu köyleri biz koruyamıyoruz. Bunu dersen
tabii,
devletsin.
Tabii.
Şefkatli devletsin.
Doğru.
Öbür türlü haydutsun. Devlet filan değilsin. Ve devlet filan yoktu o devirde.
Şu söylenemez mi efendim? Oraya giriyorum ama. O dönemde bir takım odaklar devletle halkı karşı karşıya getirip düşman edip olayların bu raddeye belki gelmesine zemin hazırladılar. Denilebilir mi?
Bunu da denilebilir ama devletin kendisinde de büyük zaaflar vardı. Size iki konu dedim. Bir tanesi Kürt meselesiydi.
Evet.
Türkiye'nin önünü açması gereken. İkincisi de Türkiye'de dini hassasiyetleri olan bir kitle vardı. Bunu %70'ti bu. %30 elit kesim. Yani kendilerine laik diyen ama esasında laik filan da olmayan, kendi kapkaççı dönemlerini yürütmeye çalışan, o hortumlama siyasetini devam ettirmeye çalışan, sürdürebilmeye çalışan bir %30 vardı. Onun elebaşları tabii vardı. %30 da onun peşinden sürükleniyordu. Onlar %70'i
azınlık,
sonsuza dek yönetebileceklerini sandılar. Evet. Bu eşyanın demokrat bir ülkede, demokrasinin olduğu bir ülkede bu mümkün değildi. Ve mümkün olmadığı da 2002 yılında artık
seçimlerden sonra
bir halk devrimiyle ortaya çıktı. Yani 2002 yılı halkın yeter artık deyip, söz milletindir deyip AK Parti iktidara getirdiği dönemdir. Ondan sonra ama tabii bakın 5 yıl, 7 yıl sancıları çekildi ondan sonra.
Doğru.
Yani öyle kolay
değildi. Kolay bırakmadılar.
Bırakmadı. Ergenekonlarla ancak tasfiye edilebildi. Orada işte bizim inancımız oydu. Bir, dini hassasiyetleri olan şu %70.
Evet.
Ama %30'un da haklarına saygı duyarak.
Kesinlikle.
Çağdaş yaşantıya da saygı duyarak.
Yaşam tarzlarını değil mi?
Yaşam tarzı. Yani özellikle. Zaten Türkiye kendi yolunu bulurdu. Zorlamalara gerek yok. Bugün ben Hacettepe'de Rektör Bey'in danışmanıyım. Orada şunu görüyoruz. Başörtülü kızlar, başı açık kız gayet rahat geziyor.
İşte tabii Türkiye gerçeği aslında bu değil mi?
Türkiye'nin gerçeği o olması tabii lazımdı. Ki. Bir, bu tablo çok önemliydi Türkiye için. Bir de Türk-Kürt kardeşliğinin gerçek anlamda tesis edilmesiydi. İki tablo da şu anda Türkiye'de eksik. Tam olmuş değil.
Evet.
Öbürü, bir süreç geçiriyoruz. O süreç devam ediyor. Yani barış ve kardeşlik süreci diyelim.
Ona sonra geleceğiz zaten.
Öbürü bu size söylediğim özetle buydu. Ben Ergenekon'a inanmayabilir bazı insanlar. Ama Ergenekon bu şekliyle bal gibi vardı.
Var,
28 Şubat'ta bar gibi darbe yapıldı.
Tabii ki.
Ve hala daha bana bu darbe değildi, bu şakaydı diyenler.
Evet.
Biz o zaman bizim çoluğumuz çocuğumuz aç bir ilaç kalırken bir şaka ürünü müydü onlar? Bir şakanın şeyi miydi, neticesi miydi? Hayır. Bu hepimizi perişan eden, 900 bin insanı perişan eden bir düzendi. Ve biz asla bunu affetmedik. Etmeyeceğiz de. Ve Türkiye bunun derslerini alacak. Ve bunun hesabı sorulacak. Yani ben kimseye hakkımı helal etmem. Bunun hesabı sorulmaz.
O zaman soralım size. Yani ne yaşadınız 28 Şubat'ta? Bize dönemin birinci dereceden canlı tanığı olarak siz anlatın.
Efendim ben Erbakan Hoca'nın 94 yılında, Erbakan Hoca Süleyman Bey'den sonra beni çağırdı. Dedi ki ben senin programlarını, Flash TV'de yaptığınız programları çok beğeniyorum. Fehmi Kori ile ve Yavuz Gökmen'le. Gel dedi, onu bizim Kanal 7'de başla. Ve aynı zamanda da benim de danışmanım ol. Aynı Süleyman Bey'e yaptığını bana da yap. Efendim dedim, ben yani dini formasyonu olan bir insan değilim. Evet, ben cumalara giderim. Belli zamanlarda namaz kılmaya çalışırım ama yani benimki o kadar işte. Yani oruç tutarım. Yani beni böyle koyu dini esaslarla yaşayan bir insan olarak görmeyin. Yok dedi, ben dedi seni onun için istiyorum zaten yanımda. Türk-Amerikan ilişkileri, İsrail'le olan, Yahudilerle olan ilişkiler ve diğer konular dedi. Süleyman Bey ne yaptıysan bize de onu yap ve demokrasi konusunda dedi bilhassa devamlı seni ön plana atacağım. Hatta beni milletvekili yapmak istedi. Ben rica ettim beni sokmayın bu işe diye. Sonra başbakanken RTÜK başkanı yapmak istedi. Onu da istemedim. Beni dedim uzak tutun bunlardan çünkü gazetede var. Benim gazetem varken RTÜK'le falan ben uğraşamam. Evet. O gazeteyi de götürmem lazım. Ve o gazete yıllarca büyük bir savaş verdi. Demokrasi savaşı verdi. Tayyip Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu zaman tek Tayyip Erdoğan'ı savunan gazete Türkçü Deliniz gazetesiydi. Evet. Hepsi barbar bağırıyordu. Belediye başkanı olmuş işte Türkiye'nin sonu geldi diye. Biz bırakın dedik adamlara bir imkan tanıyın ve devamlı destekledik. Çünkü o size söylediğim fikirler yüzünden ben bu destekleri verdim bu kişilere. Türkiye'nin önünün açılmasını istiyordum. Türkiye'de herkes bize güldü. O zaman Erbakan işte devreye girdi. Ve biz orada ileriye gitme imkanı bulduk. Fikirlerimizi çok daha rahat söyleme imkanı bulduk. Fakat askerler Deylinüz'ü asla affetmediler, beni de affetmediler. Ve bizi bir listeye almışlardı. Çünkü işi bitirilecek gazeteciler listesi vardı.
Evet,
bir de abad edilecek gazeteciler vardı. Şimdi onların bir kısmı Ergenekon'daydı biliyorsunuz. Ama kimse kimseyi kandırmasın bu ülkede. Askerler abad edeceklerini abad ettiler. Batıracaklarını da batırdılar. Bizleri de o arada batırdılar. Olay bu.
Evet.
İşte o devirde Deylinüz tabii elimizden gittiği zaman bütün varlığımızı da elimizden aldılar.
Maddi
her şeyimiz, evimiz, barkamız, neyimiz var.
O derece.
Evet. Her şeyimiz. Sıfıra indirdiler bizi. Ailemiz bir anda 6 ayda 22 milyon dolarlık varlığını yok oldu.
Çok büyük bir şey yaşamışsınız.
Evet. Evet. Ve biz de güldük geçtik.
Sonra şöyle, geri kazanabildiniz mi?
Hayır. Kazanamadık. Bu dünyada zaten biz yapacağımızı yapmıştık.
Evet.
Hesabı vereceğimiz merciye de çok rahat bir şekilde hepimiz ailece de çok evet, rahat verebileceğimize inandığımız için hiç bu dünyanın malı bu dünyada kalır. Zaten götürecek kimsenin hali yok ama
gayet olgun çocuklarımız.
Evet evet. Herkes. Yani biz böyleymiş. Kader böyleymiş ama kafamızın içini götüremediler dedik zaten.
Doğru.
Biz know-how'umuzu biliyorduk. Onlar işte benim kafamın içine yapamadılar ya.
Tabii.
Benim birikimime bir şey yapamadılar ya. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Ama zaten Cenab-ı Allah bu dünyada da onlara cezalarını veriyor ve vermeye devam edecek. Ama şu görüldü. Bizler dedik ki Türkiye'nin önü açılsın. 2002'de Türkiye'nin önü açıldı. Bugün güzel bir yerlere gelmek üzereydi Türkiye ama yine bir karıştı.
Evet.
Bu Türkiye'nin karışıklığı yalnız dış güçler değil, iç dinamiklerimizde de şeyi balansı iyi tutturamıyoruz. Şimdi bakın, bir dönem ki oraya girelim isterseniz. Bir dönem ben 90'lı yıllarda Kürtlerin bu ülkede birinci sınıf vatandaş hissetmeleri için kendilerine bir savaş verdim.
Evet.
Ve çok büyük bir savaştı bu. Bunu 4-5 kişi verebildi Türkiye'de. Bugün o savaşı veren bir insan olarak ben söylüyorum. Kürtler, sevgili Kürt kökenli vatandaşlarımız belli bir noktaya geldiler Türkiye'de. Bakın, AK Parti iktidara geldiğinden beri birçok önemli projeleri Kürtlerin sahip olduğu şirketlere verdi. Kürtler, zengin Kürtler abad edildi Türkiye'de. Onlara bayağı bir imkanlar tanıdı. Şimdi bunlar yani efendim bunlar Kürt değil, bunlar yozlaşmış adamlar değil. Onlar da Kürt.
Evet.
Kürt kökenli insanlar çok önemli pozisyonlara geldi Türkiye'de.
Yani Türkiye'de bir takım dengeler değişmeye başladı diyebiliriz.
Tabii Diyanet İşleri Başkanımız.
Evet.
Türkiye'yi en seven insanlardan biri ve Türklüğü de en seven insanlardan biri ama Kürt kökenlidir. Daha niceleri var.
Zaten buna hiçbir zaman karşı olmadık aslında bizler şimdi, halk olarak.
Şimdi onlar bir yerlerde ama bir de PKK sempatizanı olan insanlar vardı.
Evet.
Onlar bu barış süreciyle barışın ne demek olduğunu, nimetlerini gördüler. Ama her şeye rağmen görmeyen, ele aldım, kolu da isteyen bir zihniyet var.
Evet.
Biz, işte zaten onun için söylüyorduk, biz Türkler olarak Kürtleri haklı davalarında yanlarında olalım diyordum ben 90'lı yıllarda. 2000'li yıllarda. Çünkü bugün benim söz söyleme hakkım var artık. Ben de dönüyorum diyorum ki arkadaşlar, biz sizin için telef olduk. Ama siz bugün bazı şeyler yapıyorsunuz ki hala da, yani barış sürecinin belli bir yerine gelmişiz. Evet, hükümet ağırdan gidiyor. Bakın onu da eleştiriyorum. Hükümet ağırdan gidiyor. Hükümet bir an evvel bir şeyleri yapması lazım.
Pardon, Kürtlerle PKK yandaşlarını ayırarak konuşuyoruz. PKK evet. Kürtlerin temsilcisi değildir hiçbir zaman için, değil mi?
Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de Kürt aktivizminin temsilcisi. Ve biz kimle görüşüyoruz? Herhalde diğer grupla görüşmüyoruz. Burada görüştüğümüz esas sorunun sorunun özü olan insanlarla görüşüyoruz bu barış sürecinde. Onların bir çoğu ikna edilmiş durumda bunun nimetlerine.
Verilen sözler tutulmadı mı?
Tutulmadı. Ama şöyle mesela belli sözler tutuldu. Orası da tam olmadı ama rahatlama oldu. İşte KCK'dan insanlar çıkarıldı. Bazı hakimlere rağmen çıkartıldı. Yasalar değiştirmek zorunda kaldı. Sonunda baktılar ki o olmuyor. Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkarmak zorunda kaldılar. Yani devamlı birileri Türkiye'de de tutuyordu olayı. Ama buna paralel yapı mıydı? Kimdi? Bunun tartışmasına girmem. Ama bazı hakimler, bazı savcılar o insanları bırakmıyordu. Belliydi. Ve sonunda Anayasa Mahkemesi bile devreye girmek zorunda kaldı. Onun dışında da
peki bunlar çözümü oldu mu? Ya da olacak mı sizce? İnanıyor musunuz?
Olur. Çözümü olur ama şöyle bir şey var. Şimdi bazı Kürt kökenli siyasetçilerimiz var ki bu işe çok daha olgun ve çok daha inançlı davranmaları lazım. Onlara da onu görmüyorum. Onlarda da bir kafalarında bir bocalama var. HDP'de ciddi bir bocalama var. Ben bunu görüyorum açık açık.
Zaman zaman pervasız ve şımarık üsluplara rastlıyoruz. Siz bunu inkar edebilir miyiz?
Hayır, ben onu söylüyorum zaten. Evet. Benim derdim de o.
Evet.
Elini veriyorsun, kolunu alamıyorsun.
Evet.
Bir belli bir kesim artık iyicene şımarmış durumda. Suratlarını kapatıp Molotov kokteyli atmaktan tut bilmem ne her türlü eylemi yapmaya devam ediyorlar. Şimdi tam bir barış süreci diyorsun. Her şey yumuşadı diyorsun. Yine şimdi değil. Bundan 6 ay önce de oluyordu. Duruyor duruyor bir tane iş makinesi yakıyor. Ya ne oluyor? Evet. Bir yola barikat kuruyor. Kimlik tespiti yapmaya kalkıyor.
Varlığını terörle ifade eden bir örgütten yani bir anda vazgeçmesini evet.
Ama işte buradaki sıkıntı o terör örgütü.
Bir anda değil hiçbir zaman vazgeçmesini.
Bir beklemiyor. Anda şunu görüyoruz. Ya diyor ben biterim. Bu işi bitirirlerse doğru. Ben biteceğim.
Varlık.
Biz de diyoruz ki kardeşim zaten bit. Senin için de bitmen iyi. Çünkü siz artık topluma entegre olacaksınız. Sizin artık bu işler çünkü onlar şey sanıyorlar. PKK adını değiştirecek Türkiye'de kabul edilen bir siyasi parti olacak, meclise girecek. Öyle değil.
Değil, değil mi? Bu çok öyle önemli. Değil. Bunu lütfen halkımıza iyi ifade edelim.
Evet, böyle değil. Olacak olan
evet, lütfen.
Bu insanlar teröre bulaşmamış bile olsalar bir kısmı da evet siyasetçi olacak ama Türkiye'de kabul görecek partilerde siyaset yapacaklar. HDP'de belki siyaset yapacaklar. HDP kabuk değiştirecek. Bakın bir çok önemli bir enteresan bir olay vardı Türkiye'de. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu zaman Türkiye'ye entegre olmuş bir siyasetçi olarak
biz de bunu gördük.
Kürt kökenli ben Kürt'üm diyen, ben haklar istiyorum diyen ama aynı zamanda ben bu işi yaparım diyen bir insandı ve bugün %7 olan HDP oyları bir anda %10'a çıktı. Neden? Birçok insan da CHP'ye oy vereceğine gitti ona verdi. Ve bu inanan insanlar inanırsa HDP'ye bu oyları verecekler ama bu Kürt oyları da olmayacak. Belki de HDP'nin solcu söylemleri çok daha insanlara hoş gelecek. CHP'de zaten ümidini kesmiş bir kesim var. Buraya oyunu verecek. Bakın artık bu partinin böyle bir parti olması lazım. Orada siyaset yapabilirsiniz ama Kandil Dağı'ndaki o komuta kademesi diyelim. Aynı zamanda Abdullah Öcalan bunlar siyasete falan girmeyecekler
evet,
Türkiye'de.
Evet, bu çok çok önemli.
Girmeyecekler. Bunlar evet. Hatta iyi bir çözüm belki üçüncü bir ülkede Abdullah Öcalan için değil. Abdullah Öcalan İmralı'da kalsın. Çünkü Abdullah Öcalan İmralı'dan ayrılırsa ya Kürtler ya Türkler birileri onu öldürür. Ve Abdullah Öcalan'ın ölümü Türkiye'yi bir daha geri dönmez bir noktaya getirir. Abdullah Öcalan'ın bugün her ne pahasına olursa olsun hayatta kalması lazım ve o İmralı'da kalması lazım. Çünkü başka bir yerde güvenliğini sağlayamazsınız. Ev hapsi falan hepsi şaka gibi.
Evet,
hatta İsveç'e gönderseniz orada da vururlar.
Doğru.
Yani böyle bir sorun
tek var.
Ama PKK liderliğini dağdaki o insanlara, onlara güvence vererek bir üçüncü ülkeye gönderebilirsiniz. İsveç'e gidebilirler, Norveç'e gidebilirler, hatta Arjantin'e gidebilirler.
Suça bulaşmamış olanlardan mı bahsediyorsunuz?
Ben suça bulaşmış olanlardan bahsediyorum. Çünkü suça bulaşmamış olanlar Türkiye'ye dönebilir ama bir gerçekçi olmak lazım olayda. Ama ondan sonra PKK diye bir şey yok. Ama bu herkesin iyiliği için. PKK'nın olmaması da herkesin iyiliği için. Ve kendi iyilikleri için de. Çünkü PKK'nın artık bir şey olmayacağını onlar da gördüler.
Gördüler, evet.
Ve bu işi artık tatlılıkla bitirilmesi lazım. Ama şimdi bir grup insan görüyoruz. İyicene zımanadan çıkmış durumda. Şimdi bu yanlış bir iş. Burada gerçekten yıllarca emeğimi verdiğim Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Diyorum ki lütfen biz beraber omuz omuza savaş verdik. Şimdi artık şu işi bitirelim. Evet, Türkiye'de bazı şeyler yavaş gidiyor. Onlar da siz yavaş gidiyorsunuz. İşte PKK'lı unsurları çekmediniz Kandil'e. Söz vermiştiniz. Hala Türkiye'nin içinde duruyorlar diyorlar. Ki doğru.
Doğru.
Gitmedi adamlar ama şunu da söyleyeyim size. O bölgeyi bilen insanlar zaten gülüp geçiyor bu lafları. PKK'yı, Kandil Dağı'na hepsini gönderdiniz. Türkiye'ye girmeleri yarım günlük bir iş.
Doğru.
Yani... Evet. Ya efendim silahsızlandıralım. Ne olur silahsızlandıralım.
Dışarıdan başka birisi eline silah verir.
Ya verir gönderir yine. Yani bunlar değil.
Aslında zihinlerin içini değiştirilmesi çok tartışılır.
Zihinlerin içinin değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi bunu yaptığınız zaman sorun kalmaz. Ama şunu söylüyorum ki bu ülke hepimizindir. Her karışı hepimizindir. Siz tutturursanız Güneydoğu işte bizimdir. O zaman size sorarlar. Dünyanın en büyük nüfusu İstanbul'da. Onları ne yapacağız? Yani hepsini alıp Güneydoğu'ya mı gönderelim? Evet. Böyle saçma sapan şeyler olmaz. Artık iç içe girmiş bir toplum var. Ve o toplum artık beraber yaşayacak. Bu ülke hep beraber 21. asırda 2023'te inşallah 100. yılını kutladığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin çok değişik böyle bir cennet bir ülkeyi de yaşamak istiyoruz hepimiz. İşte onun tesisi için bizim bugün ciddi bir gayret sarf etmemiz lazım ama Türklerin de bu kadar damarlarına basılmaması lazım.
Evet.
Yani
şuna da hak veriyorsunuz değil mi efendim? Araya giriyorum tekrar. Tamam, doğudaki algıyı bize anlattınız ama batıda da bir algı var. Güneydoğu'da devletin zaaf içerisindeymiş gibi, devlet asla belki zaafa düşmeyecek ama böyleymiş gibi bir izlenim verilmesi ciddi kaygılara sebep oluyor.
Tabii şöyle.
Bayrak indirilmesi
zaaf değil
tabii ki değil ama adamlar, böyle bir algı.
Ya adamları ama şımartıyorsunuz deniliyor
evet,
şimdi.
Evet, evet.
Hatta herkes biliyor bunun bir zaaf olmadığını ama şunu söylüyorlar. Kardeşim elini verdin kolunu alamıyorsun. Hop ne yapıyorsun
evet,
diyor
evet,
şimdi.
Evet, evet, doğru.
Şimdi bunu hiçbir cumhuriyet hükümeti kaldıramaz. Hele hele seçimlere 8 ay kalmışken.
Evet.
AK Parti ki kamuoyunun nabzını çok ciddi bir şekilde tutan doğru. bir partidir. AK Parti hiç kaldıramaz. Onun için AK Parti'de bazı tedbirleri alarak gidiyor gördüğünüz gibi. Yani bazı yasaklar koyuyor ki AK Parti yasakları kaldıran partiydi.
O zaman tekrar konumuza dönelim. Güneydoğu konusundan bahsediyorduk. Evet. Son günlerde bu Kobani'den kaynaklanan bir iç karışıklık yaşandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çözüm sürecine bir rest ya da bir başkaldırı niteliğinde bir
yok
bir
efendim, şey miydi? Yok efendim, bu tamamen saçma sapan bir şeydi. Çünkü Kobani
evet.
Bir yer. Kuzey Suriye'de bir yer.
Evet.
Şimdi Kuzey Suriye'de bir yer. Türkiye'nin Kürtlerini manevi olarak etkiler. Sizi beni de manevi olarak etkiler. Çünkü bir insanların böyle telef olmasını görmek, hele yanı başımızda.
Ama kuşa kaçtık. Zaten aldık oradaki sivil insanları.
Hiçbirimizin gibi, kaldıracağı bir olay
doğru,
değil.
Doğru.
Tamam. Ama yani nice Kobaniler oldu.
Tabii.
Suriye'de,
Suriye'de değil mi? Sürekli her gün çocuklar
benim,
öldü.
Daha hiç kimse Türkiye'den ağzını açmamışken onu sormuştum ben. Yezidiler hala Yezidi köyleri IŞİD tarafından ele geçiriliyor.
Niye aynı tepki verilmiyor?
Peki Amerika niye onları bombalamıyor da sabah öğle akşam Kobani'yi bombalıyor?
Neden PKK'ya bu kadar destek çıkıyor?
Ve PYD. PYD bir terör unsuruydu. PKK'nın uzantısıydı.
Tabii ki.
Şimdi PYD'nin orada egemen olmasını Türkiye istemez.
Elbette.
Ama onu zaten oraya getiren Hafız Asad dedi ki Türkiye benden çok uğraşıyor. Ben şurada askerlerimi çekeyim. PYD'liler bir güzel oraya girsinler. Türkiye'nin başına bela olsunlar. Ben de intikamımı böyle almış olurum Türkiye'den dedi. Ve PYD oraya öyle girdi. Zaten şimdi PYD dikkat ederseniz şöyle bir iki tane kötü imtihan verdi PKK. Birincisi Türk askerinin altına işte şeyden geçerken bomba koy, patlat, bunu da cesur bir olaymış gibi, kahramanlık olayıymış gibi anlat.
Tabii. Ama IŞİD'in karşısında
hadi
da...
kardeş geldi, IŞİD'in karşısında geç dediğimiz zaman IŞİD altlarından girdi, üstlerinden çıktı.
Orada,
darmadağın etti.
Orada da kadın kıyafeti giyip kaçtılar biliyorsunuz karşılarından.
Onu bilmem ama yani darmadağın etti. Ağızların burunlarına bulaştırdılar olayı. PKK'nın ne olduğu orada ortaya çıktı. PYD'nin ne olduğu orada ortaya çıktı. Şimdi böyle olduğu zaman biz İngilizce'de paper tiger deriz. Yani kağıttan aslı,
kaplan.
Kağıttan kaplan ortaya çıktı. Şimdi bunların bir halt olmadığı ortaya çıktı. Şimdi PKK'nın bir derdi de o zaten.
Evet.
Orada yediği darbeleri şimdi varlık nedenini o zamana kadar şunu söylüyordu PKK'lılar. Biz işte bakın burada bir devlet kurarız. İşte devletimizi büyütürüz. Türkiye içine de girer bu devlet. Aman çocuklar bizden ayrılmayın. Teröre devam edelim ki işte zamanla biz egemen olacağız buraları. Söyledikleri oydu. Onun bir masal olduğu ve hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı.
Evet.
Şimdi orada PYD'de, PKK'da knockout oldular.
Dolayısıyla PKK'nın gidişatında pek
bunlara
şey görmüyorsunuz.
Bunlara destek verenler de knockout oldu. Çünkü yani çok affedersiniz aptalca bir şey olduğu ortaya çıktı. Dediğim gibi Suriye'nin içinde binlerce, yüz binlerce insan telef olmuş. Bunların içinde Türkmenler öldürülürken hepsi dönüp başka tarafa bakmışlar. Başka Kürtler öldürülürken hepsi başka tarafa bakmış.
Doğru.
Hiç kimse barbar bağırmamış. Şimdi barbar bağırıyorlar.
Demek ki burada başka bir plan var.
Kardeş burada yani bir olay var dersiniz. Tabii. Onun için yani kimse kimseyi uyutmasın. Kimse şey değil, saf değil.
Evet.
Olaylar çok ortada. Bugünkü dünyada artık hiçbir şey saklayamıyorsunuz. İnternet, sosyal medya her şey ortada. Görüntüler ortada. Onun için...
Neye varacak bu Irak ve Suriye odaklı jeostratejik gerilim?
Yani onun nereye varacağı çok hala da soru işareti. Yani öyle bir şey ki artık Irak eski Irak olmayacak.
Doğru.
Suriye de eski Suriye olmayacak. Her ne kadar biz olsun diyorsak da herkes kendi yoluna gitmeye başlıyor. Ama şu da görüldü ki kendi yollarına gitseler bile o ülkeleri yönetemeyecekler. Yani Şiiler kendi aralarında birbirini yiyecek. Sünniler işte zaten yiyor. Yani IŞİD'den sonra başka bir şey çıkar. El-Kaide egemen olmaya çalışıyor. Sıkıntı yaratıyor şeylere. Diğer Sünnilere. Sünni Araplar bir türlü bir araya gelemiyor. Kürtler bir araya gelemiyor. Ciddi bir sıkıntı var.
Aslında
bakın,
peki,
bugün şu anda şeyler, peşmergeler geçiyor.
Evet.
Neden PYD bu kadar soru işaretleriyle doluydu peşmerge konusunda? Peşmerge oraya gelirse PYD kendi yapmak istediği, orada bir egemenlik kurmak isteği tamamen ortadan kalkacak. Onlar onu istemiyorlar. Çünkü Barzani, ben yazılarımda da bunu belirttim.
Siz bayağı yakından tanıyorsunuz.
Çok iyi tanıyorum tabii Barzani'yi de, Talabani'yi de. Barzani bizle omuz omuza yıllarca PKK'ya karşı savaş vermiş bir insan. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda reddetti. Çünkü çok telef oldular onlar. 3000 peşmerge şehit düştü PKK'ya karşı.
Bu çok bizim önemli aslında çünkü kamuoyunda farklı bir algı var değil mi?
Efendim evet. 3000 şehitten sonra zaten Barzani yeter artık dedi. Ya biz boyuna dağları vuruyoruz. Bizim adamlar ölüyor, hiçbir şey olmuyor. Bunları bu dağlarda bu şekilde indiremezsiniz dedi.
Peki daha sonrasında 2000'li yıllardan sonra
işte onun için reddetti.
Ya destek de olmadı ama değil mi?
Hayır, yani şöyle. Nasıl oldu? Bir süre bizden kötüyken ilişkileri kemen evet. O sırada oldu. Türkiye ile onlar arasında arabuluculuk yapıyordum ben. Hı
hı. Onu merak ediyorum. Yani destek oldu mu?
Şöyle Kerhem destek oldu. Şöyle bazı desteklerini gördüm ben. Ben mesela Erbil sokaklarında PKK'lıları gördüm.
Evet.
Erbil hastanelerinde
tedavi
edilen PKK'lıları gördüm. Murat Karayılan'ın benim hani 97'de şey diyorlardı, İlnur Çevik'in Kürt televizyonu var. O sırada Genelkurmay benden istedi. Barzani ile beraber bir ortak proje yapıldı. Ben KTV, bugün KTV olan televizyonu orada kuran benim.
Evet.
Şeyde Erbil'de.
Erbil'de.
Ondan sonra onlara biz verdik gittik. O herkes diyordu ki İlnur Çevik'in Kürt televizyonu var. Ya İlnur Çevik niye Kürt televizyonu olsun yani.
Evet.
Bizden istendi. Yaptık gittik onu orada kurduk. Ama o televizyon mesela o televizyona Murat Karayılan'ı çıkardılar. O devirde. 5 saat mülakat yaptılar adamla.
Evet. Evet. Şimdi, bu da açık bir destekçi.
Bunlar destek. Tabii destek canım. Yani. Tabii. Bunlar destek değil de tabii. Ben Barzani'leri o zaman uyardım. Dedim ki her yerde PKK'lılar gezerken siz Türkiye'ye dönüp de ya PKK'ya biz bir şey yapmıyoruz derseniz sokaktaki çocuk bile güler, biz görüyoruz gözlerimize dedik. Zaten Barzanilerle biraz arama limonileşmesi de oradan oldu. Ben onları uyardım. Dedim ki yani Türkleri uyutamazsınız bu şekilde.
Şu anki tabloda ne diyorsunuz peki?
Şu andaki tabloda destek falan vermiyorlar. Zaten evet. Eski düşman bunlar.
Evet.
Ama Türkiye'ye inat destek verdi.
Evet.
Barzani. Yoksa Türkiye kapılarını açtığı anda Barzani yelkenler indi. Ve Türkiye'nin kankası oldu. Başka bir şey değil. Hı hı. Şimdi ama şunu görüyoruz. Çok karışık bir olay var ortada. IŞİD bütün dengeleri alt üst etti. Zaten ondan önce de bozuktu dengeler. Yani Şiilerin ne yapacağı, Sünni Müslümanların, Saddamcılar da var aralarında. Onların ne yapacağı, Kürtlerin ne yapacağı belli değilken bir anda bir de Suriye darmadağın olunca, çünkü Suriye ile Irak çok aynıdır yani o tamamen Sünnidir yapılan sınırlar.
Tabii ki.
Amerikalıların, İngilizlerin gidip oraya böyle uyduruk uyduruk tabii. Yaptıkları işler bunlar. Ama o halkların bütünleşmesi, aşiretler çok yakındır birbirlerine. Türkiye'deki aşiretler oralara yakındır ki zaten o biliyorsunuz bizim 46 vatandaşımızın evet. IŞİD'in elindeki serbest bırakılmasında Türkiye'deki aşiretlerin oradaki aşiretlerle yakın ilişkilerini de kullanılarak yapıldı. Evet. Bizim MİT çok iyi kullandı o ilişkiyi. Hı hı. Onun için yani böyle bir çorba bir görüntü var. Biz zamanla şunu göreceğiz. Kürt devletinin kurulması daha da zorlaşıyor bir kere. Hı hı.
Çok önemli.
Evet, Kürt devletinin kurulması daha zorlaşıyor. Türkiye'nin oraya daha etkin olması da daha kolaylaşıyor. Ama ben söyleyeyim. Biz devlet olarak şu karmaşada çok ciddi bir tek şey yapmamız lazım. Ben hasbelkader eğer bana o imkanı verseler, çünkü bu şeylerin çoğunu ben öngördüm Türkiye'de. Ben zamanında söyledim bunların olacağını. Hepsi de oldu. Ben Kürt açılımının nereye varacağını söyledim. Kuzey Irak'ın bağımsızlığa doğru gittiğini ama orada sonra Araplarla çatışacaklarını bunların söyledim. Bunların hepsi oluyor. Suriye'yi bilemezdim. Suriye'nin bu kadar karmaşa gireceğini bilemiyordum. Arap bağını tabii hiç bilemezdim ama...
Ama öngördünüz bazı şeyleri.
Birçoğunu öngördük evet. Biz zaten. Yani biz gazeteciyiz. Tabii. Söylediklerimiz her yerde var.
Evet,
yani
tabii.
Gizli saklısı yok.
Evet.
Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bakıyorum da en önemli unsur şu. Kuzey Irak'ı bilenler Türkmenlerin çok dağınık yaşadığını bilir. Yani orada bir öbek, burada bir öbek Türkmen, şurada bir öbek Türkmen ve güvenli değiller. Aynı şey Suriye için geçerli ama daha çok orada toplular. Daha toplular. Ben derim ki Türkiye herkesin kafasına vura vura vura vura orada bir büyük kanton Türklerin yaşayacağı bir alan yaratsın. Ve Türkmenlerin hepsini oraya koysun ki onlar Türkiye'nin güvencesinde ve o Türkiye'nin onlara vereceği safe haven dediğimiz güvenli bir bölgede yaşasınlar. Türkiye bu kargaşadan faydalanarak bunu zorla herkese yaptırtabilir.
Evet.
Ve yaptırtmalıdır. Eğer Türkmenlere gerçekten biz önem veriyorsak, buralarda milletin kafasına vura vura Türkiye o gücünü Türkmenleri orada güvenli bir bölgeye almakla başarabilir.
Evet.
Suriye'dekileri de oradakileri de.
Güzel bir fikir bence de inşallah.
Evet.
Gerekli yerlere de
ulaşalım. Ve pratiktir. Yapılabilir. Evet.
Peki başka soru, başka bir sorum daha var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye'nin seçilememesi konusunda ABD'nin, Amerika'nın ciddi rolü olduğu, kulis faaliyetleri yaptığı söyleniyor ve genel olarak bu konuya ne dersiniz? Yani seçilememiş olması, onunla
ABD ilgili görüşlerinizi alabilirim. ABD yapmıştır çünkü ABD Türkiye'den bu aralar haz etmiyor. Çünkü Türkiye güçlendikçe kendi yoluna gitmeyi tercih etti. Evet, Batı'dan kopmuyor.
Tabii ki ve kopmamalıydı.
Hayır, kopmamalıydı. Yani Atatürk'ün gösterdiği Batı Türkiye için çok önemli.
Doğru.
Çünkü şu anda Batı'nın sunduğu kültür ve medeniyet maalesef Doğu'da yok. İslam kültürü ve medeniyetini de yine Batı reforme ederek belli bir yere getirmiş. Şimdi öbür tarafta çok ciddi sıkıntılar var. Ve biz bence Türkiye olarak evet başımızı dik tutmak için hayır diyebilmeliyiz.
Evet.
Ama o hayır işte bazen Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi altımızı oymasına yol açıyor. Birleşmiş Milletler'de ama bir tek Amerika mı? Hayır.
Tabii.
Suudi Arabistan var işin içinde.
Evet.
Çünkü Suudi Arabistan bizim Müslüman kardeşlere bu şekilde destek vermemiz hiç hoşnut değil. Ve Mısır'ı destekliyor. Biz de diyoruz ki Mısır illegal bir yönetimdir.
Evet.
Seçimi bile muammalıdır diyoruz. Kabul edilemez bir şekilde seçilmiştir. Evet. Mısır'da ama Afrika dünyasında çok etkin bir ülke hala her şeye rağmen.
Evet.
Onlar aleyhimize çalıştılar. Suudi Arabistan aleyhimize çalıştı. İran aleyhimize çalıştı. Yani Amerika'ya tabii Amerika'da aleyhimize çalıştığı söyleniyor. Yunanistan aleyhimize çalıştı. Kıbrıs Rum kesimi aleyhimize çalıştı. Yahudi lobisi aleyhimize çalıştı.
Bütün bunların sonucunda zaten...
Ermeni lobisi aleyhimize çalıştı.
Evet.
Şimdi...
Tablo bu.
Yani şimdi bir de tabii bir gerçek daha var. Avrupa Birliği'nde de bazı bize çok sıcak bakmayan ülkeler var. Almanya gibi. Her ne kadar bizi tıpışlıyorsalar da arkadan...
Evet,
evet. Ne oldukları malum. Bizim Avrupa Birliği'ye bile girmemizi istemeyen bir ülke.
Tabii.
Yani burada bütün bu unsurları bir araya koyduğunuz zaman... Başta İsrail'de var tabii. İsrail'in lobisi var. Bunlar her bir taraftan Türkiye'yi vururken bunun olması fevkalade zordu. Her ne kadar Türkiye'ye 140 ülke, hatta başında 160 ülke söz verdiği söyleniyorsa Sayın Çavuşoğlu New York'ta büyük bir onlara davet vermiş ve herkesten söz almışsa da bunlar kandırıktır.
Bunlar evet. Örnekleri çok yaşanmıştır geçmişte
de değil mi? Pek yememek lazım.
Evet. Hatta Birleşmiş Milletleri AB üyelik sürecinde de biz bunu yaşadık değil mi?
Tabii.
Almanya'nın.
Tabii canım yani.
Yani
onun için bunu oldu bitti.
Oldu bitti. Anladım.
Ama yani dostumuzları gördük. Yani buradaki önemli olan bunlardan ders çıkalım işte. Herkes kendi menfaatinden hareket ediyor. Dostumuz, düşmanımız bu demek lazım.
Peki süremiz kısalıyor gittikçe.
Evet, evet.
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu'nda yine yer alan hususları nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'ye ile ilgili olarak hani yer alan hukuki tenkitleri nasıl değerlendirirsiniz?
Ya bir kısmı doğru hala. Çünkü şöyle bir düzen var. Yani Türkiye nesini çözdü? Hukuk düzenini çözemedi.
Nesini çözdü de demek biraz haksızlık olur.
Şöyle nesini çözdü. Polisini çözemediğin zaman ama esas hukuktur. Bakın her şeyin teminatı hukuk.
İnsan hakları alanında çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Türkiye eskiden işkencenin
yani yani ben 2000'li yıllardan bahsetmiyorum. Son zamanlarda çok büyük sıkıntılarımız var. Şeyini çözememiş bir ülke adli sistemini çözemediği zaman her yerden sopa yer.
Siz şu son HSK...
Ben son zamanlardan bahsediyorum.
Evet, tamam. Tamam.
Yanlış, anladım, ben yanlış tamam. söylemiş olabilirim.
Anlıyorum, tamam.
Nesini çözdüğü zaman Türkiye.
Evet.
Nesini çözmedi ki o zaman?
Evet.
Yani
evet.
Türkiye çok şey...
Çok şey.
Biz,
yol kat etti.
Çok yol kat etti. Ama işte yani mesela muhalif olan insanlara daha tolerans göstermek lazım bu ülkede. Biz muhalefetten geldik. Neler söyledik?
Bu dediğiniz çok önemli.
Muhalif olan insana biz çünkü güçlüyüz. Biz AK Parti iktidarında da ben AK Partiliyim.
Evet.
Kuruluşunda da çok emeğim oldu. Çünkü fikir babalarından bir tanesi benim gibi böyle 10 kişi falan vardı. AK Parti'nin nüvesini bizler teşkil ettik de o ivmeyi kazandırdık AK Parti'ye. Onun için çok rahat konuşabiliyorum.
Evet. Ama söylediğiniz şey de çok önemli bakın.
Muhalefete daha bir çok tolerans gösterebiliriz.
Çok önemli lazım. Söylediğiniz.
Ama Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti değil.
Evet.
Türkiye'de gerçekten doğru söz söyleyen,
körü körüne muhalefet,
iyi niyetli muhalefet yapan veya muhalif görüşler sergileyen, muhalefet de yapmayan ama muhalif görüşler sergileyen insanlar var.
Artı yaşam tarzlarına lütfen.
Onlara saygı göstermemiz lazım. Yaşam tarzlarına gerçekten saygı göstermemiz lazım. Yani şu olguyu efendim başı örtülü kadın namuslu iffet sahibidir ama diğerlere bırak Allah aşkına. Bu fevkalade yanlış bir tutumdur. Siz birçok iddia eden kendini işte başı örttüğü için çok çok çok İslam'a bağlı ve Cenab-ı Allah katında çok büyük iltifatlara mazhar olacak bir insan olarak kendini görenlerden belki çok daha inançlı bir insan olabilirsiniz.
İnşallah.
Cenab-ı Allah katında çok daha makbul bir insan olabilirsiniz. İnşallah. Bu tamamen Cenab-ı Allah'ın takdiri.
Doğru.
Onun için bu yanlışlığa girmemek lazım.
Kamplaştırmamak lazım.
Kamplaştırmamak lazım. Bırak işte bizim Hacettepe'deki gibi başı örtülü kızdan başörtüsüz kız
kesinlikle.
Kol kola dolaşsınlar. O bildiğini yapsın, o bildiğini
tabii,
yapsın.
Tabii. İki taraf da birbirine değil mi? Ayrımcı gözle bakmasın, yaftalamasın.
Ben birbirlerine ne kadar sevgiyle baktıklarını onların gördüm.
Evet.
O Türkiye'nin imajı o olmalıdır.
Doğru.
İnsanları rahat bırakırsak bu olur. Ama ben size söyleyeyim, kadın haklarında çok daha ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Yani zoraki oluyor her şey. Bu kafaların değişmesi lazım. Birkaç nesil geçecek. Çocuk haklarında çok ciddi ivmeler kazanmamız lazım. Bu gerçekten bu hükümet çok uğraştı. Sosyal alanda bu hükümetin yaptığı Aile Bakanlığı olarak hiç kimse bugüne kadar yapmamıştı. Yeterli mi değil onlar da söylüyorlar. Ama Türkiye çok büyük bir yerlere geldi. Ama yine söylediğim gibi adli sisteminizi düzeltmezseniz, yani bugün bir hakimin karşısına geçtiğimiz zaman ya acaba
onlardan bunlardan.
Fethullah Gülen cemaatinin bir üyesi mi? Acaba ona göre mi konuşsam? Acaba bu AK Parti'nin mi? Yoksa bu adam solcu mudur? Böyle acaba suratına bakıp da anlayayım, ona nabzına göre bir şerbet versem de başıma bir iş gelmese mi diye düşüneceksiniz. Acaba bu savcıyla nasıl konuşsam başıma bir iş gelmesin diye. Bu fevkalade yanlış bir olaydır ve şu anda var.
Evet.
Bunun gerçekten bu HSYK ile mi yapılır? Neyle yapılacaksa bir an evvel yapılması lazım. Hepimizin bir oh çekmesi lazım. Çünkü gerçekten orada sıkıntı var.
Evet, doğru. Katılıyorum söylediklerinize. Son bir sorum daha var. Sayın Davutoğlu galiba başbakan olduğunda işte bir Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Hacı Bayram ziyareti olmuştu. Bunun üzerine New York Times'ta çıkan bir yazıya siz cevap hazırladınız.
Evet,
cevap sundunuz.
Evet.
IŞİD'le bağlantı kurmaya çalıştılar ki çok çirkindi gerçekten.
Ya, çok komikti.
Bundan biraz bahseder misiniz kısaca?
Tabii. Şimdi yani oradaki muhabir ben Hacı Bayram'ı bilirim.
Evet.
Hacı Bayram'ın orada bir kere bu tür insanları alıp da IŞİD'e götürebileceğim bir düzenek yok. Hı hı. En yakın yer ileride bir tane şey var, böyle bir cami var. O camide sözde şey. O camiye de gittik. Öyle bir şey yok. Biz haber de hazırladık bu konuda. Bir yurt var oraya yakın.
Evet.
Yurttakiler dediler ki yani bizde hiç böyle bir insan olmaz. New York Times bunu bile bile yaptı.
Tabii bile bile yaptı. Elbette.
New York Times bile bile yaptı ve kötü gazetecilikti. Hı hı. Şimdi New York Times'a yakışmıyor.
Evet.
Çünkü New York Times ben çok böbürlenirdim. Hı hı. Bir gün New York Times benim için Türkiye'nin etkin gazetecisi dedi. Allah onu çerçeveye falan asacaktım. New York Times bana etkin dedi. Kaliteli gazeteci dedi falan diye uçmuştum. Şimdi bugün aynı şeyi söylemem.
Tabii.
New York Times beni göklere de çıkarsa gazeteciliğini gördükten sonra bunlar bozuldular. Şimdi artık New York Times'a, CNN'de hükümet güdümünde giden, hani bize söylüyorlar TRT filan. Ya TRT biliniyor. TRT hükümetin bir televizyonu.
Geçmişte de böyleydi. Her zaman
böyleydi. Her zaman böyleydi. Ama sen koca CNN'im deyip Amerikan hükümetinin her dediğini yaparsan, hatta sansürlersen olayları, o zaman bizim saygınlığımızı kazanamazsın. New York Times olarak böyle işler yaptığın zaman saygınlığımızı kazanamazsın. New York Times'in yaptığı kötü bir gazetecilikti. Ve bakın şuna da sevgili seyircilerimiz de iyi bilsin. Şimdi biz New York Times'a yazı çıktı. Allah bize ne dediler. Onları Amerikalılar söylemiyor ki.
Tabii.
Burada bir Türk yazar oturuyor, yazıyor, gönderiyor oraya.
Onların güdümündeki bir Türk yazar hatta.
Yani güdümünde olmasın bir Türk. Aynı Türk milliyete de yazıyordur. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Bazabalı diyor. Veyahut da işte muhalefet diyor. Ama öbür tarafta vay New York Times yazdı. New York Times'a yazan adam zaten Türk.
Evet.
Yani eskiden Amerikalılar gelirdi, araştırırlardı, yazarlardı. Öyle bir şey yok. O zaman gerçekten ve onu yapan insanlar da biraz kötü gazetecilik sergiliyorlar. Ben gazeteciliği Türkiye'nin en iyi İngilizce gazetesini çıkararak ve herkesin de kabul ettiği o devirde denildi ki yani bunlar iyi gazetecilik yapıyor ve benim gazetemde solcusu vardı, sağcısı vardı, Maoist'i vardı, dincisi vardı, PKK'lısı bile vardı. Vardı o gazetede. Ama önemli olan ve hepsi birbirini severdi, hepsi birbirleriyle çalışırlardı. O insanlar birbirlerini severek bir ahenk içinde çalışırlardı ve çok tarafsız, şahane bir gazete çıkarmışlardı Türkiye'de. Onun için ben bunları söyleme ehliyetini kendimde buluyorum.
Evet.
Orada çok kötü bir gazetecilik yapıldı. IŞİD'ci denildi, bilmem ne denildi. Sırf ya Hacı Bayram'a bakın. Hacı Bayram'a bizde adettir.
Evet, onu da yazmıştınız zaten.
Süleyman Demirel Hacı Bayram'a gitti.
Turgut Özal'ı yazmıştınız.
Turgut Özal Hacı Bayram'a
Abdullah
gitti. Abdullah Gül Hacı Bayram'a gitti çıktı. Evet. Şimdi bu adam...
Aslında bu soruyu sorma amacım da şuydu İlnur Bey. Bu hükümet IŞİD desteği konusunda kamuoyunda çok böyle kolay inanan bir şey var. Yani öyle bir algı oluşturuldu ki delil aramaksızın bir inanma eğilimi
bakın,
var.
Bakın bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan bir ciddi Müslüman. İnanan adam. Yani inandığını da uygulayan adam. Aynı şey Davutoğlu için geçerli. Bu insanlar öyle körü körüne inanmış filan insanlar değil. İslam'ı tatbik eden insanlar. Ve Tayyip Erdoğan'ın çok duygusal bir insan olduğunu da görüyorum. Ve saklıyor tabii mecburen yani bir başbakan olursanız. Ama bu insanın İslam'ı bu kadar benimsemiş, kalbinde hisseden bir insan olduğu da çok ortada. Yani hüzünlendiği zaman da ortada, kızdığı zaman da ortada görüyorsunuz. İslam'ı yaşıyor adam. Bu insanın IŞİD'in yaptıklarından sonra destek vermesi mümkün. Mümkün değil. Bir kere hiçbir akla, hayale sığmayan bir şey. Aynı şey Davutoğlu için geçerli. İki, Türkiye ne elde edecek? Şimdi bakın, efendim IŞİD helal olsun, parçalasın, yesin bitirsin. Sonra da orayı yesin bitirsin. Sonra da öbür tarafı. Sonra karşınıza gelecek. Siz onunla ne yapacaksınız? Yani savaşa mı tutuşacaksınız ondan sonra? Evet, savaşa tutuşacağız. Şimdi böyle bir düşman ister misiniz başınızda? Gözü dönmüş, ne yaptığını bilmeyen.
Yani buradan hareketle diyorsunuz ki hükümet de zaten bakış
iki,
açısı olarak.
Ama şu olmuş olabilir. Türkiye işin başındayken, hiç kimse IŞİD'i mışıdı şunu busunu bilmezken, Suriye özgür ordusuna destek veriyoruz demediler mi? Dediler.
Evet.
Türkiye'den destek gitmedi mi? Gitti.
Evet.
Yani gitmedi diyen yani saftır. Silah desteği gitti, manevi destek gitti, parasal destek gitti, her türlüsü gitti. sanıldı ki bunlar güçlü bir ordu oluşturacaklar ve işte Asad'ı alt edecekler. Bir bakıldı ki bunların işi gücü bıraktı, hepsi birbirini yiyor. Kendi aralarında bölündüler. Sonra bir baktık IŞİD çıktı ortaya. Şimdi o sırada bunların eline silahlar geçmiş olabilir mi? Şu türlü bu türlü. Şimdi orada verilen destek IŞİD'e değil de Suriye muhalefetine verilmişti. Bir. İkincisi öbür tarafta ise katliyetle yani Irak'ta tamamen Amerikalıların hatası bir IŞİD'in yani yeşermesi ve büyümesi. Sünni Araplar o kadar köşeye sıkıştırıldı ki yılana sarılmak zorunda kaldı. El-Kaidecilere, eski Saddamcılara herkes sarıldı.
Ortaya
ve maalesef
böyle,
ortaya da bu çıktı işte.
Doğru. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Yine buluşmak
üzere. Son olarak
üzere.
Ben şunu rica ediyorum sizden. Toplumun şu an uzlaşmaya, kardeşliğe, barışa çok ihtiyacı olduğu dönemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kolay bir kıvılcım. Bunu sosyal medyada evet. da görüyoruz, sokaktaki insanda da görüyoruz.
Evet.
Mecliste, siyasetçilerin arasında da görüyoruz. Çok rahat, kolay bir kamplaşma olabiliyor ve kin ve nefret üslubuna dönüşebiliyor. Buna karşı toplumuza ne gibi barış, uzlaşma mesajları vermek istersiniz? Birkaç cümleyle onu da alalım ve programı kapatayım.
Efendim, Türkiye Mevlana'nın ülkesi. Şimdi hepimiz şunu görüyoruz ki Türkiye iyi insanların ülkesi. Evet. Sıcak kalpli insanların
Doğru.
ülkesi.
Evet.
Biz Türklüğümüzle övünürken Türkiyeliliğimizle övünmeye başlayacağız bundan sonra. Ve biz Kürdüyle, Türküyle, Lazıcıyla, bütün hepsiyle yanda ağlayan insanı hiçbir şekilde uzak duramayız. Bir insanın başı dertliyse biz koştururuz hepimiz. Kürdü, Lazı hiçbir şey fark etmez.
Tabii ki.
Onun sorunu bizim sorunumuz olur. Türkiye bunu yaptı. Türkiye insanlığını gösterdi. Türk insanı, Türkiye insanı insanlığını gösterdi. Ve bu içindeki o güzel haslet hiçbir şekilde Türkiye'yi uçuruma götürmez. Uçuruma kadar, ucuna kadar gelir yine döner. Türkiye hiçbir zaman uçurumdan aşağı gitmez.
Evet.
Bizler aklı selim sahibi insanlarız. Türkiye insanında bu vicdan oldukça hiçbir zaman Türkiye'nin sırtı yere gelmez.
Tamamen katılıyorum. Son bir şey cümle eklemek istiyorum izninizle. Zaten siz Türkiye'liğe çok vurgu yapıyorsunuz. Biz de zaten Türk derken hiçbir zaman bir kafatası milliyetçiliğini kastetmiyoruz. Hars milliyetçiliği, Atatürk'ün bizlere evet. emanet ettiği Hars milliyetçiliği bunu değerlendirdiğimiz evet. için aslında Türk milleti dediğimizde de bu kadar rahatsız olmaması gerekiyor diye
düşünüyorum. Ben yurt dışında yaşamış evet. bir insan olarak da evet. Türklüğümle övünüyorum.
Evet, aynı şekilde.
Çok severim Türkiye'yi. Evet. Yani onun için yapmayacağım şey yoktur.
Evet.
Bu ülke gerçekten çok şeyi hak eden bir ülkedir.
Çok doğru.
Hepimiz de cici insanlarız. Hepimiz evet. birbirimizi severiz ve güzel götürürüz bu
doğru,
olayı.
Doğru. Çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim. Çok akıcı, çok güzel bir sohbet oldu. İstifade
sağ
ettik.
Sağ olun.
Efendim bir Yaşamdan Portreler programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum. Oh,